Herkese merhabalar. Serbest Atış'ın 2023 FIFA Dünya Kupası podcast'ı Ada Havası'na hoş geldiniz. Ben Yavuz Yavuz. Her zaman olduğu gibi Batuhan Özokan'la birlikteyim. Hoş geldin Batuhan.
Hoş bulduk Yavuz, nasılsın?
Çok teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
Bu kaydı 9 Ağustos Çarşamba günü yapıyoruz. Son 16 maçları bitti. İki dinlenme gününün ilkinde hemen kayda
Tamam.
girdik. Çeyrek final öncesi son 16 eşleşmelerini konuşacağız. Aslında Batuhan İsviçre-İspanya maçından bahsetmiştik bir önceki kaydımızda. Çünkü biz kayda girdiğimizde bitmişti maç. Yine de bir dinleyicilerimize hatırlatalım skoru. 5-1 bitti. İspanya İsviçre karşısında kendi kalesine attığı bir golle Codina'nın geri düşmesine rağmen 5 gollük net bir galibiyet aldı ve son 16'ya yükseldi. Rakipleri de Güney Afrika'yı 2-0 yenen Hollanda oldu. Bu maç biraz geç bir saatteydi. İzleyebildin mi
Yani direkt o saat yani 4'teydi. Açıkçası kalkıp izler miyim diye bir düşündüm. İzlemedim.
Batuhan?
Sonra tekrar oturup gündüz baştan izledim yani. Direkt canlı izlemedim maçı ama sonrasında geri sarıp bir daha maçı iyi takip
Evet.
ettim.
Ya bununla ilgili bir şey öğrendim ben. Maç Sydney'de oynandı. Sydney Futbol Stadyumunda ve gece 4'te oynanmasında yani Hollanda ile Güney Afrika ikisi de benzer yakın hatta aynı bile olabilir zaman dilimlerine mensup. Ama mesela Hollanda saatiyle saat kaçta? 3'te veya 4'te oynanmış gibi bir şey oluyor.
Yani bizim gibi işte yani aynı
Evet.
saatleri.
Bunun sebebi de şeymiş. Organizasyon Amerika'nın lider çıkacağını düşünmüş. Gruptan ve o yüzden Amerika'nın prime time'ına ayarlamış maç saatini. Hatta pek çok seyirci de Amerika'nın şey yapacağını düşünerek, lider çıkacağını düşünerek Sydney'ye bilet almış. O yüzden Sydney'de pek çok Amerikalı seyirci varmış. Hani seyircilerin bunu yapması anlaşılır elbette ama organizasyonun böyle bir zaman dilimi planlaması yapması biraz tuhaf gerçekten. Maç hakkında neler diyeceksin Batuhan?
Yani açıkçası ben bu kadar farklı bir sonuç beklemiyordum. Yani İspanya'nın içinde yani bulunduğu durumdan kaynaklı olarak da hani grup etabını iyi geçtiler diyebiliriz belki son Japonya maçı hariç. Ama onun haricinde bu kadar rahat bir oyun açıkçası İspanya'dan beklemiyordum. Yani İsviçre'nin grup etabındaki performansını baz alıp yani lider çıktılar o gruptan. Sonrasında yani İspanya karşısında bu kadar rahat bir yani İspanya karşısında bu kadar zorlanacaklarını ve yani üretim hücumdaki üretim sorununda bu kadar takılacaklarını ya da maç içinde bu kadar zorlanacakları açıkçası beklemediğim şeylerden biriydi. Maçta özelinde açıkçası en çok şaşırtan kısım İspanya'nın rahat oyunu oldu. Yani sanki maçtan önce işte o tahtaya ne yazıldıysa planlanan maç öncesinde sanki hepsi gerçekleşti ve goller arka arkaya bir anda geldi ve İspanya ilk yarıda bir anda 4-0'lık bir üstünlük yakaladı. Ondan sonrası zaten maç büyük oranda koptu. Yani pardon İspanya ilk yarıda 4 gol buldu. Yani maç özelinde söyleyeceklerim aslında bunlardan farklı bir şey yok ama İspanya'nın tekrar daha yani o beklediğimiz İspanya'ya dönüşmesi biraz sevindirdi açıkçası.
Peki Hollanda Güney Afrika maçı hakkında söyleyeceğim şeyler var mı?
Yani Hollanda'nın da aslında grup etabında Amerika ile oynadıkları maç bence birazcık ölçü olabilecek bir maç karşılaşmaydı. Oradan da lider çıkıp Güney Afrika ile eşleştiler ki Güney Afrika aslında turnuvanın sürpriz takımlarından biri oldu diyebiliriz. Sonrasında da Hollanda ile oynadıkları maçta da aslında birazcık tecrübesizliğim ve herhalde biraz daha zorlu bir takım olmasından kaynaklı olarak birazcık performans düşüşleri vardı Güney Afrika'da ama Hollanda özellikle savunma arkasına atılan toplar şu birkaç pozisyon ofsayt golde iptal oldu ofsayt sebebiyle. Ama onun haricinde belli bir planı son derece iyi uygulayan bir takım vardı. Dolayısıyla yani Hollanda'da aslında son 16'yı en iyi oynayan takımlardan biri oldu diyebiliriz.
Evet. Ya ben de biraz böyle gözlerim yarı açık seyrettim maçı. Ben de hani Güney Afrika ile ilgili bir şeyler diyeyim. Güney Afrika aslında bayağı bir pozisyon buldu. Özellikle işte Tembi Katlana'ya atılan uzun toplarla ya da işte kontra ataklarla bayağı bir pozisyon buldu ama hani Hollanda kalecisi Van Domselaar hani Hollanda'yı kurtardı diyebilirim.
Kesinlikle.
Katlana top ayağına geldiğinde hakikaten hücumda çok iyi işler yaptı Güney Afrika için ama tabii son vuruşu yapamadı. Ama olsun yani ilk katılımıydı Güney Afrika'nın Dünya Kupası'na ve gruptan çıktılar. Özür dilerim, ikinci katılımıydı ve ilk defa gruptan çıktılar. Böylelikle hani gelecek için de önemli bir işaret vermiş oldular.
Kesinlikle.
Ekleyeceğim bir şey var mı bu maça?
Sadece İspanya ile alakalı küçük bir ek yapacağım. Biraz rotasyon demeyeceğim ama birkaç iyi ismin kenarda beklediği ve sonradan dahil olduğu bir İsviçre maçı oynadılar. Bunu yani Putellas'ın kenarda olduğu, işte Maria Perez yerine Guerreiro, bu isimlerin kenarda olduğu denklemden böyle rahat bir galibiyet çıkartmaları aslında İspanya'nın belli başlı şeyleri grup etabından sonra düzelttiğini gösteriyor. Bu da onlar adına sevindirici.
Tamam, o zaman istersen Japonya-Norveç maçıyla devam edelim. Japonya turnuvanın en etkileyici oyunlarından birini oynayan bir takım ve Norveç'i de 3-1 geçtiler. Çok kolay gol buluyorlar. Çok iyi hücum ediyorlar. Norveç'e de 3 gol attılar. Hani ilk yarı 1-1'di. Hatta biz bir önceki podcast'ı kaydederken de söylemiştik ama ikinci yarıda maçı kopardılar Shimizu ve Miyazawa'nın golleriyle. Ne dersin Japonya hakkında Batuhan?
Yani senin de söylediğin gibi çok rahat gol buluyorlar ve bu gol buldukları gollerde de grup etabında da böyleydi aslında. Ağırlıklı olarak geçiş oyunundan buluyorlar golleri ve bu geçiş oyununu şu anda herhalde turnuvada kusursuza yakın oynayan takımlardan biri olduğunu söyleyebiliriz ve artık çeyrek finale eşleşmeleri de belli oldu. Yani şu 8 takım arasında herhalde en yani birbirine en sorun yaratacak takımlardan biri olarak gözüküyor Japonya. Yani final yolları açık, çok zor bir ihtimal değil ve oynadıkları oyun da birazcık buna açıkçası zemin hazırlıyor.
Evet, ya hakikaten final oynarlarsa baya özel bir iş yapmış olacaklar. Son 4 Dünya Kupası'nın 3'ünde final oynamış olacaklar. 2011 şampiyonu Japonya, onu hatırlatalım. Hani bir süredir küresel sahnede çok iyi sonuçlar alamıyorlardı ama bu Dünya Kupası bunu değiştirebilir.
Kesinlikle.
Japonya'nın rakibi ise İsveç oldu. Bu çeyrek finalin, özür dilerim, son 16 turunun manşetlerinden biriydi İsveç-Amerika maçı. Bir önceki podcast'te de söylemiştik, İsveç ile Amerika, yani İsveç Amerika'ya çoğu zaman sorun çıkaran bir takım. Burada da öyle oldu. Maçın normal süresi uzatmalar 0-0 bitti. Penaltılar sonucu 5-4 İsveç kazandı. Hemen maç değerlendirmelerini alayım Batuhan. Sonra ben de eklemelerimi yaparım.
Yani açıkçası senin de söylediğin gibi son 16 eşleşmeleri konuşurken İsveç'in yani Amerika'nın grup performansının ardından bu maçta sorun çıkartabileceğini söylemiştik. Öyle de oldu. Yani İsveç'in performansını çok küçümsemek ya da hani böyle yabana atmak istemem ama birazcık da Amerika'nın bence içinde bulunduğu durum ve çözemediği sorunlardan kaynaklanan bir sıkışmışlık vardı maçta. Yani çoğu zaman ya hücumu tamamlayamadılar ya da o İşte akan oyunda, set oyununda istedikleri performansı bir türlü elde edemediler. Özellikle ön tarafla orta sahanın bağlantı kısımları bence sorunluydu Amerika'daki tüm turnuvada herhalde. Başlarına dert açan da biraz buydu. Yani önceki alıştığımız Amerika takımından birazcık farklı bir görüntü çiziyorlardı. Grup etabından sonra belki eşleşebilecekleri en zorlu rakiplerden biriyle eşleştiler ki bu da birazcık başlarına dert açtı. Penaltı atışlarında da hani bence birazcık Amerika kendine fazla güvendi ve bunun da cezasını aldılar diye düşünüyorum.
Evet, ya tabii normal süre ve uzatmalarda İsveç kalecisi Muşović'in performansı çok etkileyiciydi. Çok net
Kesinlikle.
pozisyonlarda, mesela savunmanın hata yaptığı çok net pozisyonlarda kalede güven verdi. Penaltılarda yani penaltı kurtaramadı ama sadece maçı penaltılara götüren performansı bile onu maçın oyuncusu yapmaya yetti. Tabii penaltılarla ilgili şöyle bir şey var. Mesela penaltıdan önce Muşović'in hakem Stephen Frappard'la uzun uzun konuştuğunu gördük. Çizgiyi işaret ederek uzun uzun konuştuğu kale çizgisini. Hani bu da bana biraz şeyi düşündürdü. Hani spekülasyon yapıyorum, sadece bir iddia bu ama bu kale çizgisi kuralının, kalecinin penaltı esnasında ayak hatası kuralının biraz böyle saha içindeki kurtarışlarındaki konforu elinden aldığını düşündüm ben. Hani o yüzden belki penaltılarda bir kurtarış görememiş olabilir miyiz diye düşündüm. Ama tabii Megan Rapinoe, Sofia Smith ve Kelly O'Hara'nın kaçırdığı penaltılarla İsveç yükseldi. Çeyrek finale yükselen taraf oldu. 2016'da da, yani 2016'yı hatırlattı bu. Olimpiyat çeyrek finalinde İsveç Amerika'yı normal süresi uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla elemişti. Orada da Amerika'yı ilk defa olimpiyat finalinden etmişti. 96 Atlanta'dan beri her finalde oynuyordu Amerika. Burada da Dünya Kupası podyumundan etmiş oldu. Amerika ilk defa Dünya Kupası'nın ilk üç basamağından birinde yer almayacak.
Yani söylediklerine çok fazla ekstra bir şey söylemeyeceğim ama hem Amerika'nın elenmesi hem de diğer CONCACAF temsilcilerinden Kolombiya'nın da elenmesi, yani Kolombiya'nın turlaması, son yanlış hatırlamıyorsam CONCACAF'tan turnuva tarihinde ilk defa bir takım olmayacak çeyrek finallerde ve sonrasında. Bu da belki dünya futbol adına farklı bir kapının açılmasına sebep olabilir.
Evet, CONCACAF'tan Jamaika ve elendi. Kanada
Evet,
zaten
dur.
gruplarda
Aynen.
elenmişti. Evet, Costa Rica, Haiti ve Panama'da gruplarda elenmişti. Haklısın. Tabii de Amerika'da bir teknik direktör problemi var. Hani turnuva başından beri kararları çok eleştirildi Vlatko Andonovic'in. Yani sahadaki oyuna müdahale edememesi bazı eleştirilere sebep oldu. Sanırım bu turnuvanın onun için de sonuçları olacaktır diye düşünüyorum.
Yani katılıyorum. Ben de bir değişim bekliyorum açıkçası. Yani belki kısa vadeli bir hemen yani şu anda yollarını ilk ayıran İtalya oldu teknik direktörüyle. Belki bu kadar hemen bir anda işte Andonovic'le yollarımızı ayırdık tarzı bir şey beklemiyorum. Ama bu yılın sonuna doğru belki orada da bir teknik direktör değişimi, görev değişimi görmemiz olası.
Hemen o zaman Avustralya-Danimarka maçına geçelim. Ekleyeceğim bir şey yoksa.
Yok, hayır.
Avustralya ev sahibi ve çeyrek finale yükselmeyi başardı. 2-0 mağlup etti Danimarka'yı. Hani Danimarka'nın 2017'deki Avrupa Şampiyonası finali oynayan performansından uzak olduğunu zaten konuşuyorduk. Avustralya da buna karşılık çok iyi oynuyor. Avustralya'da Japonya gibi çok kolay gol bulan bir taraf. Kanada'yı 4 golle geçmişlerdi grupta. Burada da Danimarka karşısında çok zorlanmadılar. 2-0'lık net bir galibiyet aldılar. Burada maçla ilgili söylenebilecek önemli bir şey bence Sam Kerr'in oyuna girmesiydi. Sam Kerr turnuva başından beri, yani İrlanda maçı, açılış maçı olan Avustralya için İrlanda maçından 1 saat önce yaklaşık bir sakatlığı olduğu duyurulmuştu ve onu görmeyi bekliyorduk şeyde ve maçın sonunda son 6 turun sonunda oyuna girdi. Maçın manşetlerinden biri buydu bence.
Yani kesinlikle onun dönmüş olması da Avustralya açısından önemli. Çok kısa bir süre aldı. İlk iki maçı kaçırmıştı. Sonrasındaki maçlarda kadrodaydı. Ama ilk yani belli 20-25 dakikalık bir performans ortaya koydu. O dönemde, o periyotta bile yani ne, takım için ne kadar önemli bir isim olduğunu ve hani Avustralya bu turda son 16'da rahat bir galibiyet aldı diyebiliriz oyuna baktığımız zaman. Ama Sam Kerr'ün olması onlara da çok daha fazla güç veriyor ki bu turnuvanın bu bölümüne kadar aslında biraz onsuz geldiler ve kalan aslında şu an önlerinde çok kritik finale kadar giderlerse 3 maç var. Bu 3 maçta da herhalde artık onun dakikalarının arttığını ve biraz daha sorumluluk alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Evet, Avustralya 2007'den 2015'e kadar 2019'da böyle bir çeyrek finalin uzağında kalmışlardı. Oraya da geri döndüler ve daha da ileri gitme şansları var. Diyelim ve hemen Avustralya'nın rakibine geçelim, ekleyeceğim bir şey yoksa Avustralya'nın arka maçına.
Yok, yani Danimarka ile ilgili sadece şöyle küçük bir ek yapabilirim. Grup etabında
Tabii.
aslında çok büyük bir şey vaat etmemişlerdi ve yani belki Çin ve Haiti'yi mağlup etmeleri biraz bence yanıltıcı olmuş da olabilir. Yani o sürekli yani Danimarka için belki bu turnuva üzerinde o beklenen seviyeye çok fazla çıkamadıklarını söyleyebiliriz. Hem oyun olarak hem performans olarak. Yani Avustralya karşısında birçok gol fırsatı yakaladılar. Bunları değerlendiremediler ama oyun olarak da birazcık turnuvanın kötü takımlarından ya da düşük performans olarak düşük takımlarından biri olduklarını söyleyebiliriz.
Evet. Fransa'da Fas'ı
Hı.
4-0'la geçti. Fransa da turnuvanın golcü takımlarından.
Hı.
Tabii fazla gol attıkları takımlar henüz daha deneyimi az olan diyebileceğimiz takımlar ama Fas yine de buraya gelerek dahi çok büyük bir iş başardı. Çünkü ilk katılımlarıydı. İlk katılımlarında gruptan çıktılar. Fransa ama 4 golle geçti. Zaten ilk 27 dakikada sanırım 23 dakikaymış özür dilerim. İlk 23 dakikada 3-0'ı buldular. Ondan sonra Fas'a çok bir oyun alanı bırakmadılar. Fransa tabii ilk maçta yani daha önce de konuşmuştuk grupların ilk maçında Jamaika ile 0-0 berabere kalarak biraz acaba sorularına yol açmıştı. Kafalarda soru işaretleri ne yol açmıştı ama şimdi ritimlerini bulmuş görünüyorlar ama Avustralya'yla oynayacaklar. Hani iki takım içinde biraz belirsizliklerin olduğu ortada bir maç, bir eşleşme gibi görünüyor çeyrek finali eşleşmeleri.
Yani Fransa ile yani bu maç özelinde ben bu kadar baskın bir oyun beklemiyordum. Yani Fas'ı daha önce seninle eleme preview'larda da konuşmuştuk. Ne kadar etkileyici bir takım ve hani birazcık iyi bir hikayeye sahip olduklarını ki bunu grup etabında da aslında gösterdiler. İkinci oldular ama sonuçta Kolombiya ile aynı puanla grubu bitirdiler. Sonrasında yani Fransa ile eşleşmeleri birazcık onların talihsizliği oldu diyebiliriz herhalde. Bir lider bitirseler Jamaika ile eşleşip belki çeyrek final görebilirlerdi. Ama işte karşınızda her ne kadar sorunlarla boğuşan bir Fransa, iç sorunlarla uğraşan bir Fransa olsa da işte o büyük takım etiketi böyle anlarda ortaya çıkıyor. Ve Fransa birazcık tecrübesi, oyuncu kalitesiyle ilk 23 dakikada fişi çekti ve sonrası zaten birazcık formaliteye döndü. Sadece maçın İkinci yarısındaydı yanlış hatırlamıyorsam 50-50'ye doğru bir pozisyon vardı Fas'ın yakaladığı. Belki o gol olsa 3-0 iken 3-1 olup bir şekilde maçı tutunabilirlerdi. Ama olmadı. Sonrası zaten ikinci yarı büyük oranda sürenin tamamlanmasını bekledi diyebiliriz iki takım için.
İngiltere-Nijerya maçına geçelim
Hı-hı.
istersen ekleyeceğin şey yoksa.
Yok.
Yani bir İngiltere maçı olduğu için topu sana atmak istiyorum ama sen bana geri atıyorsun genelde. O yüzden ben hızlıca notlarımı söyleyeyim.
Tamam.
Ya İngiltere-Nijerya maçı beni en çok heyecanlandıran maçlardan biriydi. Nijerya'nın bir ya son Avrupa şampiyonu olarak formda gelen İngiltere'yi mağlup etme olasılığı çok yüksekti çünkü. Maçın normal süresi ve uzatmaları 0-0 bitti. Normal sürenin sonlarında Lauren James'in kırmızı kart görerek oynatılması da yani Nijerya'yı penaltılara götürmeden Nijerya için maçı penaltılara götürmeden çeyrek finale yükselme olasılığını ortaya çıkardı. Ama öyle olmadı. Maç penaltılara gitti. İlk iki penaltıyı yani atılan ilk penaltıyı Georgia Stanway kaçırdı İngiltere adına. Daha sonra Nijerya'da kendi ilk iki penaltılarını kaçırınca 4-2'lik skorla İngiltere çeyrek finale yükselen taraf oldu. Yani burada Nijerya için bayağı heyecanlanmıştım gerçekten. Nijerya'nın çeyrek finale yükselme ihtimali için. Ama olmadı ama daha sonra da Küresel Futbol Oyuncuları Sendikası bir açıklama yayınladı. Nijerya'nın 2021'den beri federasyonla ödemeler, primler ve harcırahların gecikmesi ile ilgili bir sorun yaşadığını duyurdu. Bu sorunun devam ettiğini duyurdu. Yani Nijerya bir önceki podcast'te de bahsetmiştik. Nijerya, Güney Afrika, Jamaika bunlar hani federasyonlarından bekledikleri ve hak ettikleri desteği alamadan gelen takımlar. Buna rağmen Nijerya'nın İngiltere'yi son topa kadar zorlaması önemliydi.
Yani kesinlikle ki grup etabında Nijerya işte şu çeyrek finalistlerden Avustralya'yı mağlup etti. Diğer rakipleriyle berabere kaldı ki o maçlarda da aslında 3 puan alabilecek oyunu kısmen ortaya koymuşlardı diyebiliriz. Yani İngiltere maçında da aslında İngiltere'nin oyuna hükmetmesine çok fazla fırsat tanımadılar ve ilk yarıda belirli pozisyonda, belli dakikalarda aslında gole de fazlasıyla yaklaştılar ki bence o pozisyonlar gol olsaydı İngiltere'nin ben kolay kolay toparlayabileceğini ve belki çok zorlanarak bulabileceği beraberlik ya da galibiyet golünü o şekilde bulabileceğini düşünüyorum. Yani İngiltere ile alakalı bence temel sorun demeyeyim ama sorun, yani sorunu ondan da çok emin değilim. Geçtiğimiz seneki şampiyonada, Avrupa Şampiyonası'nda kimin neyi ne yapacağı, ne zaman yapacağı, nasıl yapacağı ve değişikliklerin ne zaman ya da kimlerden olacağı aslında 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Ve özellikle grup etabından sonra neredeyse sürekli aynı değişiklikler aynı dakikalarda ya da benzer yakın dakikalarda yapılıyordu. Bu turnuva özelinde ise ilk defa herhalde yakın dönemde benim hatırladığım kadarıyla kimse ilk 11'i doğru çok fazla tahmin edemiyor ve bu da bence birazcık İngiltere özelinde sorun yaratıyor. Oyun olarak hala akan oyunda bir sorun var ve bunu bu turnuvada çözemeyecekler gibi duruyor. Kalan turlar için ve olası bir final için de birazcık kalitelerine güvenmekten başka şansları yok diye düşünüyorum.
O zaman İngiltere'nin rakibi Kolombiya'yı konuşalım mı?
Olur.
Kolombiya Jamaika'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Jamaika'nın gruplarda gol yemediğinden bahsetmiştik. Hani Kolombiya maçının ilk yarısında da yemediler. Böylelikle 7 devre kalelerini kapatmış oldular ama 51. dakikada Usman'ın attığı golle Catalina Usman'ın attığı golle Kolombiya adını çeyrek finale yazdırdı. İlk defa çeyrek finale çıkıyorlar. Daha önce 2015'te gruptan çıkmışlardı ama son 16 turunda elenmişlerdi. Geçen yılda 2019'da da yani geçen turnuvaya da katılmamışlardı. O yüzden hani geri döndükleri turnuvanın şimdiden en önemli manşetlerinden biri oldular. Bu arada Kolombiya Olimpiyat'a da geri dönüyor. 2020'de Olimpiyat'a da gidememişlerdi. Bir önceki iki Olimpiyat'a katıldıktan sonra ama 2024 Paris biletini ceplerine koymuş durumdalar. Hani seneye onları tekrar izleyeceğiz. Şimdi İngiltere'nin rakibi oldular.
Yani Kolombiya aslında turnuvanın grup etabındaki en dikkat çekici takımlardan biriydi. Hem aldıkları Almanya galibiyeti hem Güney Kore galibiyetiyle yani 2'de 2 yaparak başlayıp sonra Fas'a yenildiler ama ortaya koydukları oyun aslında herkesin ilgisini ve takdirini toplayan bir oyundu. Jamaika karşısında da aslında doğal olarak ağır basan ve taraf onlardı ve gerçekten çok yetenekli oyunculara sahipler. Bireysel anlamda sahip oldukları yetenek yani Usme ve Caicedo ve diğer takımdaki önemli isimler aslında onların kalitesi
Vanegas.
Manegas kesinlikle onların birazcık kalitesini de aslında ve buraya gelirken ki yaptıklarının çok sürpriz olmadığını gösteriyor. Yani birazcık bireysel performanslara bağlı bir takım görüntüsü çiziyorlar. Ama bence çeyrek finalde bu bireysel performansların getirisini sanki İngiltere karşısında faydasını görecekler diye düşünüyorum. Yani özellikle Usman'ın sağ kanattaki bireysel meziyeti diyeyim. Bence biraz İngiltere'nin başını ağrıtacak gibi duruyor cumartesi.
Evet. Son 16 eşleşmelerini konuşmayı bitirdik. Ekleyeceğim bir şey yoksa Batuhan, yavaş yavaş kapatalım bu bölümü.
Tahminlerimizi yapalım istersen. Daha önce yapmamıştık
Yapalım, yapalım ama ben çok tahminlerime güvenmiyorum. Onu
galiba.
söyleyeyim. Tamam. İspanya Hollanda ile başlayalım. Bu çeyrek finallerin açılış maçı olacak ve yine Amerika için yapılan bir saat planlaması nedeniyle Türkiye saatiyle 4'te oynanacak. Onu söyleyelim. İspanya Hollanda için ben yani şey İspanya'nın hem takımdaki sakatlıkları ve hani yönetimle aralarındaki sorunları da göz önünde bulundurarak Hollanda'yı bir tık önde görüyorum ama dediğim gibi hani tahminlerin hiçbirine güvenmiyorum onu söyleyeyim. Hollanda diyorum ben buradan.
Ya ben biraz burada favoriden gideceğim. Ben İspanya diyorum.
Aha, tamam. Japonya İsveç'e ne dersin?
Yani ben İsveç'in yani zorlu bir maç iki takım için de birazcık yani sanki bu maçın uzatmaya gitme ihtimali bence oldukça yüksek. Ama sanki yani Japonya çok iyi ritimle geliyor ama İsveç'in moral olarak daha üstte olduğunu düşünüyorum. O yüzden İsveç diyeceğim burada.
Ben de sana katılmıyorum yine. Japonya diyeceğim ben de. Yani Japonya karşı çıktığı her rakip için bir yanıt geliştirebiliyor. O yüzden Japonya'nın şansını ben çok yüksek görüyorum. Hatta diğer tahminine de karşı tahmin yapayım. Hani ben normal sürede Japonya'nın maçı koparabileceğini düşünüyorum.
Yani bakalım göreceğiz.
Avustralya, Fransa.
Ben Avustralya diyorum. Yani Fransa'nın Fas galibiyetinin yanıltıcı olduğunu düşünenlerdenim. Avustralya çok daha iyi bir oyun ve takım yapısına sahip. O yüzden ev sahibi olmanın da avantajını kullanarak bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum.
Ben burada sana katılıyorum. Ben de Avustralya'yı Fransa'dan bir adım önde görüyorum. Ama bu izlemek için en heyecanlandığım çeyrek final eşleşmesi olabilir. Onu da söyleyeyim.
Yani evet bence de Japonya ve İsveç zaten hani diğer yani İngiltere çok ya yani benim haricimde insanları heyecanlandırdığını sanmıyorum.
Evet.
Ama dediğin gibi yani çeyrek finalin en iyi eşleşmesine aday kesinlikle.
Evet. İngiltere, Kolombiya hakkında ne diyorsun? Ben burada senin ne diyeceğini pek tahmin edemedim ama.
Yani İngiltere diyeceğim tabii ki.
Evet.
Ama sadece şöyle bir ek yapayım. Amerika gibi penaltı atışlarına çok fazla güvenmemeleri gerekiyor.
Evet, ya ben de burada biraz duygusal bir tercih yapayım. Kolombiya'nın yarı finale gitmesini çok isterim. Almanya karşısında aldıkları galibiyet hani büyük maçlar için bence onları çok tehlikeli bir takım yapıyor. O yüzden ben buna da Kolombiya diyeceğim. Evet, böylelikle bu programın da sonuna geldik. Çeyrek finallerden sonra yeniden karşınızda olacağız. Çok teşekkürler Batuhan, ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık.
Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.
Hoşça kalın.